Ayrım 26, Sarıkamış Dramı, Aktekin Müderrisoğlu, sayfa 242. Albay Hafız Akı sabahın erken saatlerinde 30. Tümen ile Fethi Bey müfrezesine oltu yönünde yürüyüşe başlattı. Tümenin ve müfrezenin savaşçıları dün bütün gün yürümüşler, gece sabaha kadar da saldırı hazırlığı yapmışlardı. 24 saattir ayaktaydılar, 24 saattir uyku yüzü görmemişlerdi. Bütün bunlar sıfırın altında 20 dereceyi bulan bir havada olmuştu üstelik. Yorgunluktan ve uykusuzluktan bitkin savaşçılar zar zor yürüyebiliyorlardı. Kar kesilmişti ama yollardaki karın yüksekliği diz boyuna yaklaşıyordu. Bu da yürüyüşü zorlaştırıyor, yorgunluğu arttırıyordu. Savaşçıların bezgin yürüyüşleri canını sıkmıştı Hafız Hakkı'nın, onları çevikleştirmek gerekiyordu. Aklına geliveren bir buluşu emir vererek uygulamaya koyuldu. Herkes arka çantasını ve kaputunu çıkartacaktır. İçinde demirbaş peksimet, sargı bezi ve yedek mermi bulunurdu arka çantasının. Üstüne dürülerek beylik battaniye sarılır, küçük portatif çadır bağlanır ve kayışlarla omuzlardan geçirilerek sırtta taşınırdı. Kaput ise ince sayılabilecek yünlü kumaştan yapılmış bir paltoydu. Normal kışlara karşı koruyucu kabul edilebilirdi. Fakat Doğu Anadolu'nun sert kışı için çok yetersiz kalıyordu. Yine de hiç yoktan iyiydi. Savaşçıların önemli donanımlarından biriydi arka çantası, ağırlık yaptığı da açıktı. Onları bu ağırlıktan kurtarıyordu Hafız Hakkı. Ya etekleri ayaklara dolanıp da yürüyüşü zorlaştıran, bu yetmiyormuş gibi ayrıca omuzlara bir yük olarak binen kaputlara ne demeli? Kaputlar çıkarılınca vücutlar zindeliğe kavuşacak, çeviklik kazanacaktı. Daha hızlı yürüyecekti savaşçılar. Kaputlar, arka çantaları çıkarıldı, kale boğazının kuzey sırtlarına bırakıldı, yeniden yürüyüşe koyulundu. Yürüyüş kolunda eskisine oranla bir canlılık görülüyordu gerçekten. Biraz yakından bakılınca bu canlılığın bir başka zorlamadan, savaşçıların yorgunluğunu çoğaltıcı bir başka çabadan doğduğu seziliyordu. Kaputsuz insanlar soğuktan donmama uğraşı veriyorlardı. Vücut ısısını düşürmemek, donmamak için sürekli yürümek gereğini duyuyorlardı. Şu veya bu nedenle yürüyüş kolunda duraklamalar olduğu zaman bile savaşçılar oldukları yerde zıplıyorlardı. Bu zıplama vücudun ısısını yitirmemek amacına yönelik içgüdüsel bir davranışın sonucuydu. Yürüyüş kolu karşılaştığı Rus artçılarını dağıtarak ilerliyordu. Ruslar önce yoğun ateş açarak çarpışmaya girişiyor, arkadan üstün kuvvetlerin yaklaştığını görünce geri çekiliyorlardı. Bu çarpışmalarda Ruslardan 300'e yakın tutsak alınmış, başta müfreze komutanı Binbaşı Fethi Bey olmak üzere birçok Türk savaşçısı yaralanmış, bazı şehitler verilmişti. Tümen ve müfreze öğleye doğru ilk ana hedefi olan Oltu'ya girdi. Kasaba dumanlar içindeydi. Ruslar geri çekilirken cephaneliği ve yiyecek depolarını ateşe vermişlerdi. Böylece saldırının bundan sonraki aşamasında askerin doyurulması için umut bağlanan yiyecek depoları elden çıkmıştı. Gerçekte çarpışa çarpışa geri çekilen Rusların arkalarında sağlam depo bırakmayacakları belliydi. Hep aşırı iyimser varsayımlarla saldırı planı hazırlandığından Oltu'daki Rus depolarının bir baskınla ele geçirileceği düşünülmüştü. Plan iki gündür baskın niteliğini çoktan kaybetmişti. Baskın gerçekleşse bile ne denli hızlı davranılırsa davranılsın, Rusların bir iki bidon gaz yağını devirip ateşlemeleri için birkaç saniyenin yeteceğini ne Enver Paşa, ne onun Alman kurmayları ve ne de Albay Hafız Hakkı düşünmek istememişti. Oltu'da Rus egemenliğini belirten öteki resmi binalar da alevler içindeydi. Bu yüzden 36 yıldır Rus bayrağının dalgalandığı yerlerde Türk bayrağını asmak nasip olmadı. Öncü alayı teğmenlerinden asan bir çırpıda cami minaresine çıkarak bayrağı astı. Oltu kurtarılmış topraklara katılan ilk kasaba oluyordu. Albay Hafız Hakkı hem aç savaşçılarını doyurmak hem de onlara hoş görünmek amacıyla subaylara yağmaya göz yummalarını emretti. Bir şeyler bulurum umuduyla dükkanlara dalan öncü alayı erleri ses çıkarılmadığını görünce zafer kazanma coşkusunun da etkisiyle işi çapulculuğa döktü. Herkes önüne gelen çuvalı, kutuyu, paketi açıyor, içine bakıyor, işine yaramıyorsa fırlatıp atıyor, bir başka çuvala, kutuya saldırıyordu. Herkesin aradığı, hemen atıştırı vereceği hazır yiyeceklerle yün eldiven, çorap, atkı, fotin, kazak ve benzeri giyim eşyalarıydı. Ordunun veremediği zorunlu ihtiyaç mallarıydı. Oltu'nun karlı sokakları kısa sürede ipekli, yünlü kumaşlar, yağ ve bal lekeleri, kuru fasulye, nohut, bulgur, buğday taneleriyle bezenmişti. Sonradan gelip de dükkanlarda aradıklarını bulamayanlar evlere dalmıştı. Gemi azıya alan zorbalık kurtulma sevincini kursaklarında bırakmıştı oltuluların. Bir yağmadır, bir kırıp dökmedir gidiyordu. Soğuktan zangır zangır titreyen kaputsuz savaşçılar girdikleri evlerden çıkmak bilmiyorlar, içlerini ısıtacak bir şeyler arıyorlar, ocak başlarına serilip kalıyorlardı. Kurtarıcı öncü alayı kasabada dağılmış, ortalıkta subaylardan başka kimseler kalmamıştı. Arkadan gelen alaylara kötü örnek olacağı düşünülerek öncü alay ileri yürüyüşe başlatıldıktan biraz sonra öteki alaylar da oltuya girmeye başlamışlardı. Yorgun, üşümüş ve aç savaşçıların yağma edeceği bir şey kalmamıştı. Kol orduyu günlerce besleyecek yiyecekler yok edilmişti. Bu yağma hoşgörüsünün, bu çapulculuğun bedelini ilk ödeyenler arkadan gelen alaylar olmuştu. Arka çantalarını geride bıraktıklarından, içindeki peksimetlerden de yoksun kalmışlardı. Savaşçılar sabahtan beri ağızlarına bir tek lokma koymamışlardı. Açlıkları iyice depreşmiş, kasabalıları sıkıştırmaya başlamışlardı. Ellerindeki silahlar zorbalığı kolaylaştırıyordu. Albay Hafız Hakkı karargahı ile oltuda kaldı. 30. Tümen ile müfrezeye, Çanak yolu üstündeki tepelere yürümelerini ve geceyi orada açıkta geçirmelerini emretti. Savaşçılar 15 kilometre daha yürüyecek, daha doğrusu karlı yollarda 6-7 saat daha debeleneceklerdi. Amasya'nın Kapıkaya köyünden Er Ahmet Tosun mola verilince hemen katırının yükünü çözdü. Semer'deki 4 cephane sandığını yere indirdi. Yolda 2 kez tökezlenen hayvanı dinlendireceğini düşünüyordu. Semer'in altına gelen yerleri terden sırılsıklam olan hayvan hareketsizlikten üşümeye başlamış olacak ki ayaklarını durmaksızın yere vuruyor, soluk alıp verirken pafur püfur sesler çıkarıyordu. Er Ahmet'in aklı fikri Amasya'da sel ağzı çeşmesine takılmıştı yol boyunca. Ağzına avuç avuç kar atmıştı. Kar dudaklarını yakmış ama susuzluğunu giderememişti. Ağzını dayayacağı gürül gürül akan bir çeşmenin hayali gözünün önünden uzaklaşmadıkça saatlerce kar yese susuzluğunu gideremeyeceğini bile bile bir avuç kar daha aldı, topak yaptı, ısırarak yemeye koyuldu. Gerçekte susadığından değil, midesini kemiren açlığı yenmek için kar yediğinin de farkına varamıyordu. Tepesine dikilen Ünyeli Yunus Çavuş, "At elindekini, hastalanacaksın, sesin kısık zaten," dedi. "İçim yanar çavuşum, karı eritip içmeyince nafile, susuzluğun önünü alaman, illası olacak. Bu son olsun, kar yediğini göreyim, bilin ne yapacağımı." Yeniden yola düştüklerinde katırda bir gariplik vardı, ne olduğunu anlayamadı Er Ahmet. Yokuşa gelince hayvanın kafasını dik tutamadığını gördü. Çenesinin altından geçen ipi tutup kaldırdı. Hayvanın gözleri yuvasından fırlayacakmış gibi irileşmişti. Ne oluyor demeye kalmadan ön ayakları bükülen hayvan yere çöktü. Yavaşça bir yanına kaykıldı, tepinmeye başladı. Arkadan gelen yük hayvanları da durmuş, yol tıkanmış, sürücüler hayvanın başına toplanmışlardı. Çavuş Yunus öfkeyle sordu, "Ne oldu, yine mi tökezlendi?" "Yok çavuşum, tökezlenmedi, çöktü," dedi Er Ahmet. Çavuş elindeki eldiveni çıkardı, hayvanın çenesini okşamaya başladı. Bir yandan da küfürle karışık emirler yağdırıyordu. "Hadi tutun, kaldırın hayvanı, hadi hop! Davranın ulan! Yapışın sandıklara! Lan niksarlı, sıçtıracaksın ağzının ortasına! Ayaklarını kollayın! Ulan hele bir sandığı düşürün ayağına! Ananızı bellerim topunuzun! Er Ahmet bir çırpıda kaldırmak istercesine boynuna sarılınca hayvanın keder dolu bakışlarıyla karşılaştı. İçi burkuldu. Hey garibim benim dedi, can yoldaşım benim. Samsun'dan buraya 2 aydır dehderim, sesini çıkarmaz garibim. Hayvanın soluk alışı hızlanmıştı. Göğsü bir körük gibi inip çıkıyor. Her seferinde ağzından burnundan bir poflamayla beyaz buhar bulutları çıkıyordu. Tepinmesi aniden duruverince buhar da kesildi. Herkes tuttuğu yeri bıraktı. Er Ahmet ağlamaklı sesiyle sordu. Öldü gitti hayvancık, ne yapacağız şincik? Çavuşun canı burnundaydı, elinin körü olacak diye tersledi. Sonra hayvanın başından ayrılanlara seslendi. Nereye lan? Nereye kaçıyoruz? Gelin bakalım, yükü paylaşın, hayvanlarınıza yükleyin. Erlerden biri karşı koyacak oldu. Sabah öleninkini pay ettik, hayvanların beli büküldü. Ben senin ana... Çavuşun ağzında düğümlendi küfür. Aklınca daha efendice bitirdi sözünü. Dırlanma dayus, devletin cephanesini dağ başında mı bırakacağız? Sonra Er Ahmet'e döndü. Çıkar süngünü, katırın numaralı tırnağını bileğinden kes, arka çantana at. Niyeymiş? Ulan oğlum, bu katır defterde senin adına yazılı. Öldüğünü neyle ispatlayacaksın? Hesabı senden sorulur. Er Ahmet söylenmeden edemedi. Enver Paşa bunca yiğidi hayvanı karlara gömüyor. O nasıl verecek hesabını? Çavuşun kendisine dik dik baktığını görünce utandı. İçinden çavuşun ellerini öpmek geldi. Onu da yapamadı. Yalnızca içinden geçirdi. Ah yiğit çavuşuma, herkes senin gibi milletin devletin malını, canını sakınsa bizim sırtımız yere mi gelir? Rus Kafkas ordusu komutanı Kont Vorontsov Daşkov aynı zamanda Kafkasya genel valisiydi. Kültürlü bir soyluydu. Fakat askerlik bilgisi zayıftı ve sağlığı iyi değildi. Askeri işleri vekili General Mishlayevski'ye bırakmıştı. Mishlayevski Rus Yüksek Askeri Akademisi'nde uzun yıllar harp tarihi profesörlüğü yapmıştı. Ama komutanlık yönünden fazla deneyimi yoktu. Onun bu açığını da kurmay başkanı General Yudenich kapatıyordu. General Bergman'ın telgrafı Tiflis'e ulaşınca Kont Vorontsov Daşkov hemen bir toplantı yaptı. Sarıkamış Tiflis-Kars-Karaurgan karayolunun üstünde bulunuyor. Tiflis-Kars-Sarıkamış demir yolunun Doğu Anadolu'daki en uç noktası oluyordu. Bu kara ve demir yoluyla Doğu Anadolu Kafkasya'ya, oradan da Polonya'dan Kore'ye dek uzanan uçsuz bucaksız Rus steplerine bağlanıyordu. Sarıkamış önemliydi, savunulmalıydı. Toplantıda General Mishlayevski'nin ilk trenle Sarıkamış'a gidip durumu yakından görmesi ve gerekli önlemleri alması kararlaştırıldı. 17. Tümenin yürüyüş kolları Çıtak'a yaklaştıkça önlerinde giden 29. Tümenin cansız kalıntılarında artma olduğu görülüyordu. Arkadan gelen Enver Paşa ile karargahı uzun bir yürüyüş kolu oluşturan ve çok yavaş bir hızla tepeye tırmanan tümene yetişmişti. Enver Paşa, General Bronsart von Schellendorf, Yarbay Guze, Feldman ve Enver Paşa'nın yaveri Binbaşı Kazım Orbay kalın kürklere bürünmüşler, atlarını ikişerli sıralar biçiminde yürütüyor, birbirleriyle konuşarak yol alıyorlardı. Küçük birlik komutanları çavuşlar seslenerek öndekileri uyarıyorlardı. ''Paşa geliyor, yol açın!'' Erler yolun kıyısına çekilip selam duruyorlardı. Yolda donan iki arkadaşının tüfeklerini de omuzladığı için nefes nefese kalan Darende'nin Fink köyünden Er Hurşit, Enver Paşa'nın konvoyunu selamladıktan sonra mırıldanmaktan kendini alamadı. ''Hey gidi paşaların paşası, karda emekleyenlere atın tepesinden bakma keyiflidir he mi?'' Öndeki çavuş durdu, Hurşit yanına gelince sordu. ''Yine ne söylendi deli oğlan?'' Hurşit işi şakaya vurdu. ''Hani ya çavuşum, Enver Paşa postunu bana giydirsin, kendi de sırtıma binsin. Kafkasya dek ıhlamam, rahvan giderim.'' Çavuşun soğuktan morarmış dudaklarında yarı kızgın bir gülümseme belirdi. Ulan deli olan, bir tutam aklın var, o da hınzırlığa kucak açıyor. Kemahlı'nın kaputunu al dedim, beğenmedin. Hurşit titremekten yankılanan sesiyle konuştu. Allah rahmet eylesin, civan oğlandı. Tüfeğini aldım da kaputuna elim varmadı. Ölü soyuculuk. Ağrıma gitti, Allah biliyor. Demem ne demek, bildin mi? Çeneni kapa öyleyse. Hey gözünü sevdiğimin çavuşu, benden sonra üç tüfeği kime taşıtacağını bilemiyorsun değil mi? Ondan kelle donacağım diye ödün kopuyor. Çavuşun yüzünde babacan bir gülümseme gezindi. Sen de bu tatlı dil varken yılanı deliğinden çıkarın. İlahi çavuşum, yılanın aklı bizimkileyin kıt mı belledin? Bu soğukluk afat günde deliğinden kafasını uzatır mı sandın? Enver Paşa'nın konvoyu 7-8 kilometre uzunluğundaki tümen yürüyüş kolunun ucuna yaklaştığı sırada tümen karargahına rastladı. Tümen komutanı Albay Abdullah selam verdi. Enver Paşa sordu, nasılsınız? Albay Abdullah'ın yanıtı kısa oldu. Gördüğünüz gibi paşam, askerlerimiz dayanamıyor, hayvanlarımız telef oluyor. Bir an önce çıtaka varmaya çalışınız, yitikleriniz artmasın. Tümen komutanının yanıtı yine donuk ve kısa oldu. Emredersiniz paşam. Bu alışılagelmiş yanıttan sonra içindeki üzüntüyü yansıtarak ekledi. Bizi donmaktan ancak azmimiz kurtarabilir. Buruk sözler Enver Paşa'nın canını sıkmıştı anlaşılan. Atını mahmuzladı, yanındakilerle birlikte gözden uzaklaştı. Albay Ali Rıza arkalarından bakarken düşünüyordu. Hırçın doğanın kaderlerine terk edilmiş bu insanlar üstündeki gücünü Enver Paşa'nın emirleri değiştirebilir mi? Termometreler sıfırın altında 20 dereceye yaklaşıyordu. Dört at arabasından oluşan yaralı ulaşım kolu Kaleboğazı köyüne doğru ilerliyordu. Lapa lapa yağan kar öyle seyrek düşüyordu ki gören küçük pamuk parçacıkları serpiliyor sanırdı. Atların karı ezen ayak hışırtılarından ve zayıf iniltilerden başka ses duyulmuyordu. Kolundan yaralı Amasya'nın Sarı Böcekhane köyünden Er Halil en arkadaki arabanın ortasına oturmuştu. Yanındaki yarı yatmış başı kanlı sargılar içindeki yaralı en çok inleyendi. Sargılar bir kaşının üstünde küçük bir yeri boş bırakmıştı. Arada bir dönüp dolaşıp boşluğa konan kar yaprakçıklarının hemen eriyivermesinden başının ateşler için ne olduğu anlaşılıyordu. Arabadaki yedi yaralının ortak yanı bıyıklardan ve uzamış sakallardan arta kalan yerleri, kül renkli yüzler, soğuktan morarmış burunlardı. Battaniye, kilim, branda bezi, çuval ve benzeri ne buldularsa üstlerine örtmüşlerdi. Bunlar birkaç saat önce kardeş kurşunlarıyla yaralanan 32. Tümen savaşçılarıydı. Dün gece konakladıkları Kaleboğazı köyüne gönderiliyorlardı. Oradan da Erzurum'a doğru yola düşeceklerdi. Baştan başa karla örtülü yolun iki yanına gelişi güzel itilmiş donuklar gri birer leke gibiydi. Er Halil derin tekerlek izlerine bakarak kar kolay kolay örtemez izleri. Örtse yine gam yok, donuklara baka baka Kaleboğazı'na varırız diye düşündü. Sonra karın beyazlığından kamaşan gözlerini, önde yan oturan sargılı ayağını yem torbasına dayamış olan sürücüye, oradan da atlara kaydırdı. Atlar kuyruklarını hiç kımıldatmıyorlardı. Tuhafına gitti bu. Köyündeki atını anımsadı. Arabayı çekerken kuyruğu hiç durmazdı mübareğin. Sağa sola sallanır, kalçalarının üstünde şaklar, oradaki at sineklerini havalandırırdı. Kuyrukların neden kımıldamadığını buldu. At sinekleri yoktu. Kışı geçirmek için kim bilir nereye gizlenmişlerdi. Kır atı belki de serinlemek için durmaksızın kuyruğunu sallıyordu. Şimdi hava zaten çok soğuktu. Halil düşüncelere daldığında dünyayla ilişkisinin azalmaya başladığını hiç fark etmedi. İlgisiz bir tavırla çevresindekilere bakıyor ama görmüyordu. Bakar kör gibiydi. Sonra kulakları dünyadan uzaklaştı. At kişnemeleri, inlemeler anlamını yitirmiş, zamanla hiçbir şey duymaz olmuştu. Moraran burnunun koku alma yeteneğini yitirdiğinden de habersizdi. Dokunma duyusu ise yarı donuk parmak uçlarını çoktan terk etmişti. Beş duyudan dördü yok olmuş, geriye kala kala tatma duyusu kalmıştı. Onun da yerinde olup olmadığı ağza bir şeyler atınca belli olacaktı. Birden irkildi. Birkaç saniyelik bir uyuklama geçirdiğini anlayınca dehşete kapıldı. Uyumamalı, düşüncelere dalmamalı, hele hele geçmişin hayallerine hiç kapılmamalıydı. Hafif sarsıntılarla yol alan arabada donu vermenin kolay oluşu korkutuyordu onu. Yarasının kolundan oluşuna şükretti. Oturduğu yerde kıpırdandı, oturuş biçimini değiştirdi, ayağını altına aldı. Ayakları donmadan korumanın bir yolunun da üstüne oturmak olduğunu söylemişlerdi iyi ki. Bu hareketleri sık sık yapmaya karar verdi. Yarası iyiye mi gidiyordu yoksa kötüye mi? Aldırmıyordu. Donmayı atlatmaktı önemli olan. Başı sargılı yaralının inlemesinin kesildiğini fark etti nasılsa. Kaşının üstündeki boşluğa konan kar yaprakçıkları öylece duruyordu, erimemişlerdi. Anladı birden ne olduğunu. Bağırdı, vukuat var. Öndeki arabadan kaputunun bir kolu boşlukta sallanan onbaşı atlara seslendi. Hoo, hoo! Atlar durunca arabadan atladı. Gövdesinin bir yanını şişkinliğinden yaralı kolunun üstüne kaputunu giydiği belli oluyordu. Mola diye bağırdı onbaşı. Arabalardan inin, kıpırdanın, durmaca yok, gezeleyin. Bütün arabalar durmuş, ince karla kaplı örtüler aralanmış, yaralılar uyuşuk hareketlerle arabalardan inmeye başlamışlardı. Baştan ikinci arabadaki örtü yığınından biri hareketsizdi. Arabanın sürücüsü örtüyü aralayınca göz pınarlarında buz kristalcikleri birikmiş bir yüzle karşılaştı. Bağırdı, vukuat var. Onbaşı yanına gelince Halil açıklamak gereği duydu. Şu kardeş öldü herhal onbaşım. Onbaşı ölü eri şöyle bir yokladı. Allah rahmet eylesin. Tut indirelim arabadan. Atlara boşuna yük etmesin. Üstlerindeki kaputlar, battaniyeler, kilimler paylaşıldıktan sonra ölüler yol kıyısına bırakıldı. Kısa moladan sonra arabalar yeniden yola koyuldu. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 251.